Ayrım 7. Güvenlik Duvarı. Henning Mankell. Sayfa 78. 7. Bölüm. Telefon çaldığında Olle Anderson uyuyordu. Başucu lambasını açmaya çalıştı ama yanmadı. Böylece arayan kişinin hangi konuda onu aradığını anlamış oldu. Her zaman yatağının başucunda duran güçlü feneri yaktı ve ahizeyi kaldırdı. Tam tahmin ettiği gibi Seedcraft'ın 24 saat çalışan operasyon merkezinden arıyorlardı. Arayan Rune Ogren'di. Andersen o gece 8 Ekim gecesi Ogren'in nöbetçi olduğunu zaten biliyordu. Malmölüydü ve 30 yıl aşkın süredir kamu hizmeti veren çeşitli kurumlarda çalışmıştı. Önümüzdeki yıl emekli olacaktı. Doğruca Sade'de geldi. Skorne'nin %25'inde elektrik yok. Anderson şaşırmıştı. Son birkaç gündür çok sert rüzgarlar esiyordu ama fırtınaya yakın bir durum yoktu. Ne olduğunu Tanrı bilir dedi Ogren. Ancak Üstad trafosu bu durumdan etkilenmiş. Giyinip oraya bir bakmaya gitsen iyi olur. Anderson durumun acil olduğunu farkındaydı. Şehirlere ve kırsal kesimdeki evlere elektrik aktaran karma karışık ağ içinde Üstad ana trafosu başlıca bağlantı noktalarından biriydi. Eğer buraya bir şey olursa Skåne'nin çoğu öyle ya da böyle etkilenirdi. Bunun olmaması için birileri hep görev başındaydı. Bu hafta Üstad bölgesi için nöbetteki isim Anderson'du. Trafoya varması 19 dakika sürdü. Alan tamamen karanlıktı. Ne zaman elektrik kesilse ve Anderson sorunun kaynağını anlamaya gitse aynı soru aklına takılırdı. Daha 100 yıl öncesine deyin bu zifiri karanlık normaldi. Elektriğin icadı her şeyi değiştirmişti. Şu anda hayatta olan hiç kimse artık elektriksiz hayatın nasıl olduğunu hatırlamıyordu. Ama aynı zamanda toplumun ne kadar hassas olduğunu da düşünürdü. En kötü durum senaryosunda güç kaynağındaki bir tek kopukluk sonucu ülkenin üçte biri karanlığa gömülebilirdi. Geldim dedi telsizden Ogren'e. Acele et o zaman. Trafo bir tarlanın ortasındaydı. Düzenli aralıklarla izinsiz girmek yasaktır ve tehlikeli yüksek akım tabelaları konmuştu. Anderson rüzgara karşı kendini siper etti, elinde bir anahtar takımı ve gözünde kendi tasarladığı, çerçevesine iki küçük pilli fener takılmış koruyucu gözlük vardı. Doğru anahtarı bulup demir kapıların dışında durdu, kapılar açıktı. Anderson etrafına bakındı. Herhangi bir araba görünmüyordu, insandan eser yoktu. Tekrar telsizini alıp Ogren'e seslendi. ''Demir kapılar kırılıp açılmış.'' dedi. Ogren rüzgar sesinden onu duymakta zorlanıyordu. Anderson söylediklerini tekrar etmek zorunda kaldı. ''Burada birisi olduğunu sanmıyorum, içeri giriyorum.'' Demir kapılar daha önce de zorlanmış ve açılmıştı. Her seferinde de durum polise bildirilirdi. Bazen polis suçluları yakalardı. Genelde sağa sola sataşan bir avuç sarhoş yeni yetme çıkardı altından. Ancak sabotaj ihtimalini de göz önüne alırlardı. Hatta Anderson'un daha bu Eylül'de katıldığı bir toplantıda Seedcraft güvenlik teknisyenlerinden biri yepyeni bir güvenlik sistemi kurmalarını önermişti. Anderson başını yana çevirdi. Elinde fener de olduğundan trafonun metal çerçevesinin üstüne üç ışık hüzmesi düştü. Çelik kulelerin ortasında kurulmuş küçücük gri bir yapı trafonun merkeziydi. Trafo buradaydı. İki farklı anahtarla açılan ya da açılması için çok güçlü patlayıcılar kullanılması gereken çelik bir kapısı vardı. Anderson anahtarlığındaki çeşitli anahtarları renkli bantlarla işaretlemişti. Kırmızı bantlı olan demir kapıları açıyordu. Sarı ve mavi olanlarsa çelik kapıyı açmak içindi. Anderson etrafına bakındı. Kimse yoktu. Tek duyduğu ses rüzgardı. Yürümeye başladı ama birkaç adım sonra durdu. Bir şey dikkatini çekmişti. Tekrar sağa sola bakındı. Arkasında birisi mi vardı? Ceketinden sarkan telsizden Ogren'in çatlak sesini duydu. Cevap verme zahmetine girmedi. Durmasına sebep olan neydi? Karanlıkta hiçbir şey yoktu. En azından onun seçebileceği hiçbir şey. Ne var ki ortada kötü bir koku vardı ama muhtemelen tarlalardan geliyordur diye düşündü Anderson. Çiftçi kısa süre önce toprağı gübrelemiş olmalıydı. Anderson trafo binasına doğru yürümeye devam etti. Kötü kokuyu alabiliyordu hala. Derken Anderson anında durdu. Çelik kapı aralıktı. Birkaç adım geri gidip telsize sarıldı. Kapı açık dedi. Duyuyor musun?
Duydum. Ne demek kapı açık?
Ne dediysem o işte.
Kimse var mı?
Bilmiyorum. Kapı zorlanmışa benzemiyor.
Peki ama nasıl açık olabilir o zaman?
Bilmiyorum. Telsiz sessiz kaldı. Anderson kendini çok yalnız hissetti. Ogren söze girdi.
Yani kapı kilitlenmemiş mi diyorsun?
Öyle görünüyor. Ayrıca garip bir koku var.
İçeri girip ne olduğuna bakmak zorundasın. Şu anda yukarıdan çok büyük bir baskı var. Durumun hemen çözülmesi isteniyor. Patronlar arayıp duruyor. Ne halt oldu diye hesap soruyorlar.
Anderson derin bir nefes alıp kapıya doğru yürüdü. Kapıyı biraz daha açtı ve fenerini içeri tuttu. Önce neye baktığını anlayamadı. Kötü kokudan burnunun direği kırıldı. Ne olduğu yavaş yavaş kafasına dank etti. Bu Ekim akşamı Scone'de elektrik kesintisi yaşanıyordu. Çünkü elektrik hatlarının arasında yanmış bir ceset uzanıyordu. Bu kesintiye bir insan sebep olmuştu. Sendeleyerek dışarı çıktı ve Ogren'le konuşarak oraya çağırdı. Trafo binasının içinde bir ceset var. Birkaç saniye geçtikten sonra Ogren cevap verdi.
Tekrar edebilir misin?
Orada yanmış bir ceset var. Birisi kısa devre yaptırtıp bütün bölgenin elektriğini kesmiş.
Ciddi misin?
Duydun işte. Güvenlik önlemlerinde bir aksaklık yaşanmış olmalı.
Polisi arıyoruz. Sen olduğun yerde kal. Biz buradan elektriği yeniden vermeye çalışacağız.
Telsizin sesi kesildi. Anderson tir tir titriyordu. Ne olduğuna inanamıyordu. Bir insan hangi akla hizmet bir trafonun içine girip yüksek voltaj elektrik akımıyla kendini öldürmeye kalkardı? Elektrikli sandalyeye oturtulup idam edilmeyi seçmek gibi bir şeydi bu. Anderson'un midesi bulandı ama arabasına yürüyerek kusmasına engel olmaya çalıştı. Rüzgar hala esiyordu ve yağmur başlamıştı. Üstat emniyetine gece yarısı haber verildi. Seedcraft'ın telefonuna cevap veren polis bilgileri not etti ve hızlı bir değerlendirme yaptı. İşin içinde ölü biri olduğu için nöbetçi komiser Hanson'u aradı. Hanson hemen oraya gideceğini söyledi. Telefonun yanında mum vardı. Ezbere bildiği Martinson'un numarasını çevirdi. Martinson'un telefonu açması biraz uzun sürdü. O da Hanson'u dinleyince durumun ciddi olduğuna kanaat getirdi. Konuşma bitince de Wallander'i aradı. Wallander elektriğin gelmesini beklerken koltukta uyuyakalmıştı. Telefon çalıp onu uyandırdığında hava hala karanlıktı. Wallander ahizeye uzanırken telefonu yere düşürdü.
''Benim Martinson. Az önce Hanson aradı.''
Wallander ciddi bir durum olduğunu hissetti.
''Üstadın dışında Seedcraft trafolarından birinde bir ceset bulunmuş.''
''O yüzden mi elektrikler kesik?''
''Bilmiyorum ama hasta bile olsan sana da haber verilmesi gerek diye düşündüm.''
Wallander yutkundu. Boğazı hala acıyordu ama ateşi normale dönmüştü. ''Araban bozuldu.'' dedi. ''Beni alman lazım.''
''10 dakika sonra oradayım.''
5 olsun dedi Wallander. Haber doğruysa bütün bu bölge elektriksiz kalmıştır. Karanlıkta giyindi ve beklemek için sokağa indi. Yağmur yağıyordu. Martinson 7 dakikada geldi. Karanlık şehrin sokaklarından geçtiler. Hanson şehrin çıkışındaki bir kavşakta onları bekliyordu.
Atık merkezinin kuzeyindeki trafolardan birindeymiş dedi Martinson.
Wallander neresi olduğunu biliyordu. Bir keresinde o yakınlardaki bir ormanda yürüyüşe çıkmıştı. Bayiba'nın onu ziyarete geldiği günlerden biriydi. Tam olarak ne olmuş?
Ayrıntıları bilmiyorum. Seedcraft'tan gelen telefonda arızayı düzeltmeye gittiklerinde orada bir ceset bulunduğu söylendi.
Geniş bir alanı mı etki etmiş?
Hanson'a göre Scone'nin 1/4 karanlıkta.
Wallander inanamıyordu. Elektrik kesintisi nadiren bu kadar geniş alanı kapsardı. Çok büyük bir kış fırtınasından sonra 40 yılda bir yaşanırdı.
1996 sonbaharındaki kasırgadan sonra olmuştu mesela, ama hava böyleyken değil. Ana yoldan saptılar, artık yağmur daha hızlı yağıyordu. Martinson sileceklerini en hızlı da çalıştırıyordu. Wallander yağmurluk almadığına pişman oldu. Emniyette park ettiği arabasının bagajında tuttuğu çizmelerine de ulaşamayacaktı. Hanson arabasını durdurdu, karanlıkta farlar açıktı. Wallander iş tulumu giymiş bir adamın onu takip etmelerini işaret ettiğini gördü. ''Burası yüksek voltaj merkezi'' dedi Martinson. ''Göreceğimiz manzara hiç de hoş olmayacak.'' Yağmura adım attılar. Buradaki açık arazide rüzgar daha da sertti. Onlara doğru gelen adam resmen sarsılmıştı. Wallander'in olayın ciddiyeti konusunda şüphesi kalmamıştı artık. ''İçeride'' dedi adam arkasını işaret ederek. Wallander önden gitti. Yağmur yüzüne kamçı gibi vuruyor, görüşüne etkiliyordu. Martinson ve Hanson arkasında bir yerlerdeydi. Sarsılmış rehberleri de yandan yürüyordu. ''İçeride'' diye tekrar etti. Hepsi trafonun önünde durunca. ''İçeride sağlam bir şey var mı?'' diye sordu Wallander. ''Bağlantı kablolarını kastediyorum.'' ''Hayır, artık hiçbiri çalışmıyor.'' Wallander Martinson'un fenerini alıp içeri girdi. Yanmış insan etinin iğrenç kokusu burnuna çarptı. Hiçbir zaman alışamayacağı bir kokuydu bu. Oysa ki evler yandığında ve insanlar içeride mahsur kaldığında defalarca bu kokuya maruz kalmıştı. Hanson büyük ihtimalle kusar diye düşündü Wallander. Yanık ceset kokusuna dayanamazdı. Ceset tam anlamıyla kararıp kavrulmuştu, suratı yoktu, kablolar, düğmeler ve şalterlerin ortasında kalmıştı. Wallander Martinson'un da bakabilmesi için yana çekildi. ''Of tanrım!'' diye inledi Martinson. Wallander Hanson'a seslenip Nürnberg'i aramasını ve destek kuvvetlerin buraya gelmesinin organize edilmesini istedi. ''Bir de jeneratör getirmelerini söyle'' dedi, ''buraya biraz ışık lazım.'' Tekrar Martinson'a döndü. ''Adamın adı ne? Cesedi ilk bulan adam yani.'' ''Olle Anderson. Burada ne yapıyormuş?'' ''Sid Kraft sorunu çözmesi için göndermiş. Acil durumlara karşı hep eğitimli adamları oluyor.'' ''Onunla bir konuş. Olayların sıralamasına dair bakalım detay alabilecek misin? Burada çok fazla gezinme. Yoksa Nürnberg alnını karışlar.'' Martinson Anderson'u arabalardan birine götürdü. Wallander yalnız kalmıştı. Yere eğilip fenerini cesedin üstüne tuttu. Giysilerden geriye bir şey kalmamıştı. Adeta bir mumyaya ya da bin yıl sonra bir turba bataklığında bulunmuş bir cesede bakıyor gibiydi. Fakat burası modern bir trafoydu. Elektriğin kesildiği anı düşünmeye çalıştı. Saat 11 civarlarıydı. Şimdi ise saat 1'e geliyordu. Eğer elektrik kesintisine bu ceset sebep olmuşsa demek ki olay yaklaşık 2 saat önce yaşanmıştı. Wallander ayağa kalkıp fenerini yere koydu. Burada ne olmuştu? Biri uzaklardaki bir trafoya girmiş ve intihar ederek muazzam bir elektrik kesintisine sebep olmuştu. Wallander suratını buruşturdu. Hiç mantıklı değildi. Sorular yığılmaya başladı. Feneri almak için yere çömeldi. Yapılacak tek şey Nürnberg'i beklemekti. Aynı zamanda bir şey içini kemiriyordu. Fenerden çıkan ışık yüzmesinin kararmış kalıntıların üstüne düşmesini izledi. Bu duyguya neyin sebep olduğunu bilmiyordu. Fakat sanki bir şeylerin artık orada olmadığını ama daha önce orada olduğunu hissediyordu. Wallander binadan çıktı ve güçlendirilmiş çelik kapıyı inceledi. Zorla girildiğine dair bir iz bulamadı. İki tane çok esaslı kilit vardı. Wallander geldiği yerden dönmek üzere yürümeye başladı. Adımlarını izlemeye çalıştı ki orada olabilecek başka ayak izlerini bozmasın. Demir kapıların önünde kilidi inceledi. Bu kilit zorlanarak açılmıştı. Bu ne anlama geliyordu? Demir kapılar zorlanarak açılmıştı. Ama nasıl oluyor da güçlendirilmiş çelik kapı hiç sorun teşkil etmemişti? Martinson Anderson'un arabasındaydı. Hanson kendi arabasından telefonları hallediyordu. Wallander paltosuna düşen yağmuru silkelemeye çalıştı. Martinson'un arabasına bindi, motor çalışıyordu. Silecekler hala en son ayardaydı. Wallander kaloriferi sonuna kadar açtı, boğazı acıyordu. En son haberleri almak için radyoyu açtı. Ancak radyoyu dinlediğinde olayın muazzamlığı kafasına dank etmeye başladı. Skåne'nin dörtte birinde elektrik yoktu. Trelleborg'dan Kristianstad'a kadar her yer karanlıktaydı. Hastaneler acil durum jeneratörlerini kullanıyordu ama onun haricinde elektrik kesintisi vardı. Seedcraft yöneticilerinden birine ulaşılmıştı ve adam sorunun tespit edildiğini açıklamıştı. Yarım saat içinde bütün bölgelerdeki kesintinin düzeltilmesini ümit ediyorlardı. Yarım saate kadar buradan herhangi bir elektrik gelmeyecek, orası kesin diye düşündü Wallander. Yönetici gerçekten ne olduğunu biliyor mu acaba diye merak etti. Lisa Holgersson'a bunu haber vermeliyim diye düşündü. Martinson'un cep telefonuna uzanıp kadının numarasını çevirdi. Telefonun açılması biraz uzun sürdü. Ben Wallander, elektrik kesintisini fark ettin mi?
Elektrik kesintisini mi? Uyuyordum.
Wallander durumu açıkladı. Holgersson alarma geçmişti.
Oraya gelmemi ister misin?
Bence Seedcraft'la temasa geçip bu elektrik kesintisinin artık bir polis soruşturmasına karıştığını haber vermelisin.
Sence ne olmuş, intihar mı?
Söyleyemem, bilmiyorum.
Sabotaj olabilir mi, bir terör eylemi?
Bence henüz bu soruya da cevap veremeyiz. İşin aslı, bu ihtimallerin hiçbirini eleyemeyiz.
Ben Seedcraft'ı ararım, gelişmeleri bana bildirirsin.
Wallander telefonu kapattı. Hanson yağmurun altında koşup arabaya geldi. Wallander kapıyı açtı. Neuberg yolda, içeride durum nasıldı?
Bayağı kötü. Geriye hiçbir şey kalmamış, bir surat bile.
Hanson cevap vermedi. Yağmurun altında tekrar arabasına koştu. 20 dakika sonra Wallander Neuberg'in arabasının ışıklarını dikiz aynasında gördü. Wallander arabadan inip onu selamladı. Neuberg çok yorgun görünüyordu.
Tam olarak ne olmuş? Hanson'dan doğru düzgün bir cümle duyamadım.
İçeride bir ceset var, yanıp kavrulmuş, geriye bir şey kalmamış. Neuberg etrafına bakındı.
Yüksek voltajlı transformatörler varsa genelde böyle olur. Bu yüzden mi elektrikler kesik?
Öyle görünüyor.
Yani bu durumda Skåne'nin yarısı benim işimi bitirmemi mi bekleyecek?
Bu konuyu düşünmeyeceğiz şimdi. Bence zaten elektriği tekrar vermenin bir yolunu arıyorlar. Bu trafo çevresinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.
Çok hassas bir toplumda yaşıyoruz dedi Neuberg ve anında teknisyen ekibine talimatlar yağdırmaya başladı.
Erich Höckberg de aynısını söyledi diye düşündü Wallander. Hassas bir toplumda yaşıyoruz. Bu sebeple bilgisayarları kapanmıştır. Geceleri karşısında oturup para kazanmaya çalışıyorsa tabii.
Neuberg çok hızlı ve etkin çalıştı. Kısa süre sonra bütün spot ışıkları yanmış, gürültülü bir jeneratöre bağlanmıştı.
Martinson ve Wallander tekrar arabaya gitti. Martinson notlarını karıştırdı.
Anderson merkezden Ogren adında bir çalışandan telefon alıyor. Elektrik kesintisinin bu trafodan kaynaklandığını tespit ediyorlar.
Anderson Svarte'de yaşıyor. Buraya gelmesi 20 dakika sürüyor. İlk geldiğinde dış kapıların kurcalandığını ve içerideki çelik kapının kilitli olmadığını görüyor. İçeriye bakınca da ne olduğunu anlıyor.
Başka bir şey görmüş mü?
O geldiğinde ortada başka kimse yokmuş ve etrafta yürüyen birilerini de görmemiş.
Wallander bir an düşündü. Şu anahtar meselesinin iç yüzünü öğrenmeliyiz dedi.
Wallander arabasına bindiğinde Anderson telsizden Ogren'le konuşuyordu. Adam hemen konuşmayı bitirdi.
Olay anladığım kadarıyla seni çok sarsmış dedi Wallander.
Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey görmedim. Tam olarak ne olmuş?
Henüz bilmiyoruz. Şimdi sen geldiğinde demir kapılar zorlanarak açılmış, ancak çelik kapıda hiç zorlanma izi yok. Bunu nasıl açıklıyorsun?
Açıklayamıyorum.
Bu anahtarların bir kopyası başka kimde var?
Sadece Moberg adında bir başka tamircide, Üstad'da oturuyor. Bir de merkez ofiste tabii, orada da güvenlik çok sıkıdır.
Ama birisi çelik kapının kilidini açmış.
Öyle gözüküyor.
Bu anahtarların kopyalanamayacağını tahmin ediyorum.
Kilitler Amerika'da üretildi, zorla açılması imkansız diyorlar.
Moberg'in ön adı ne?
Lars.
Birisinin bu kapıyı kilitlemeyi unutmuş olması mümkün mü?
Anderson hayır anlamında başını salladı. Böyle bir durumda anında işten atılır. Güvenlik çok sıkı ve titizdir. Hatta son birkaç yıldır daha da titiz hareket ediyorlar.
Wallander'in o an için başka sorusu yoktu. Şimdilik burada kalmanı istiyorum dedi. Başka durumlar çıkarsa diye. Aynı zamanda Moberg'i aramanı ve çelik kapının anahtarlarının onda olup olmadığını da öğrenmeni istiyorum.
Wallander arabadan indi. Yağmur diniyordu. Anderson'la yaptığı konuşma endişelerini arttırmıştı. İntihar etmek isteyen birisinin bu trafoya gelmiş olması mümkündü. Ancak ellerindeki bilgiler bu varsayımı desteklemiyordu. Bir kere çelik kapı anahtarla açılmıştı. Wallander bu düşüncenin nereye gittiğini biliyordu. Cinayet. Kurban hiçbir delil kalmaması için kabloların arasında ortada bırakılmıştı.
7. ayrımın sonu. Sayfa 88.